Ayrım 16, sayfa 172. 17. yüzyıl Alevi Türkmen ayaklanmaları. 1. Şah Kulu Başkaldırısı. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, eken de yok, biçen de yok, yemede ortak Osmanlı. 16. yüzyıl Anadolu'su en büyük kargaşa ve ayaklanmaların yaşandığı bir dönemdir. Osmanlı İmparatorluğu gücünün doruk noktasında olmasına karşın Avrupa devletlerinde Rönesans ve Reform hareketlerinin hızlanması, Amerika'nın keşfedilerek yeni ticaret yollarının açılması, Avrupalı denizcilerin Asya ve Afrika'yı boydan boya dolaşarak oraların zenginliklerine el atmaları ister istemez Avrupa kıtasında ekonomik bir rahatlık getirmiştir. Anadolu'dan geçen Avrupa ticaretinin denizlere kayması Avrupa ile olan ticari ilişkilerinde aksamasına neden olmuştur. Bu dönemlerde Osmanlı ekonomisinde bir durgunluk yaşanmıştı. Tımar sisteminde meydana gelen bozulmadan dolayı tımarlı sipahiler zarar görür duruma gelmişler. Üreticiler vergilerini ödeyememişler. Yine Osmanlı Devleti'nin bitmeyen savaşlarının yükü yoksul köylülere ve çiftçilere yüklenmişti. Osmanlı Devleti'nin başında bulunan Padişah II. Bayezid, yaşlanmış, yönetime hakim olamaz duruma gelmiştir. Devlet yönetimini çevresinde bulunan vezirlere ve yakınlarına bırakmıştır. Bundan yararlanan açık göz yöneticiler, kendi çıkarlarını koruyabilmek, zenginliklerine zenginlik katmak, ayrıca çevresinde bu ganimetlere ortak etmek amacıyla yönetime kötü bir damga vurmuşlardır. Anadolu halkı yoksulluğun son haddini dayanmış olup, vergi vermekten, yönetici kesimin ve yerel Osmanlı beylerini beslemekten dolayı büyük sıkıntıya düşmüşler. Ektiği toprakları dahi çiftçinin karınlarını doyuramaz duruma gelmiştir. Ezilen kesimse Türkmenlerdir. Türkmen köylüleri ticaret yapmazlar, yerleşik kentte bulunmazlar, yönetici durumuna hele hele hiç gelemezlerdi. Halk yoksulluk ve sefalet içinde ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Safavi Devleti'nin kuruluşu Anadolu Alevilerinde ve tüm Türkmenlerde bir kurtuluş ışığı gibi göründü. Rahat bir nefes alma noktasında hissettiler kendilerini. Osmanlı Devleti'ne güvenmeyen Türkmenler artık kendilerinin de sırtını dayayacağı ve güvenebileceği bir Türkmen Devleti ortaya çıkmış gibi görüyorlardı. Osmanlı Merkezi Devlet Otoritesi Sünni ideolojiyi devlet yönetimine hakim kılmış, kendileri gibi düşünmeyen kimselere pek de hoş davranmıyorlardı. Feodal devlet yöneticileri kendi keselerini düşünürken halkın inançlarını ve kültürlerini de hiçe sayıyordu. Bu kargaşa ortamında ortaya çıkan Şah Kulu, Anadolu yoksul halkı için bir umut ışığı oldu. Bu ışık söndürülmeyecekti artık. İnsanlar bu yüzyılda, bugünlerde bu ışığa doğru koşuyordu. Kimdi Şah Kulu? Nereden gelmişti? Amacı neydi? Şah İsmail'in babası olan Şeyh Haydar, Safavi tekkesine posnişin olunca, kendi görüş ve düşüncelerinin yayılması için Türk yurtlarına halifeler göndermiş, oralarda tekkesine bağlı ocaklar açılmasını sağlamıştı. İşte Anadolu'daki tekkelerinden birisi de Antalya'da bugünkü adıyla Korkuteli ilçesinin Yalınlı köyünde bulunan tekkedir. Kurucusu da Hasan Halife'dir. Hasan Halife Erdebil tekkesine bağlı olarak çalışmaktadır. Bu tekkede oluşturulan Türk kültür, gelenek, görenekleri temelini Hacı Bektaş'ın attığı Bektaşilik ve Anadolu'da geliştirilen Alevi kültürünün insansal ve insana yönelik eylemlerini ve inançlarını çevresine tanıtmak, benimsetmek amacındadır. İşte Anadolu'da ortaya çıkan 16. yüzyıl eylemlerinin ilk bu tekke şeyhinin oğlu Şah Kulu önderliğinde yapılacaktı. Hasan Halifeoğlu Şah Kulu'yu kendi disiplin ve görüşleri doğrultusunda yetiştirmiş, iyi bir eğitim vermiştir. Hasan Halife'nin Toroslara kadar oluşan geniş bir teşkilatı ve çevresi vardı. Herkes ona büyük saygı duyar, fikirlerinden yararlanmak için Yalımlı tekkesine kadar gelirlerdi. Hasan Halife'nin fikirleri kısa sürede Anadolu'ya da yayıldı. Hasan Halife öldüğünde yerine oğlu Şah Kulu geçti. Babasının ölümüne kadar kendisini çok iyi hazırlamış, sözü dinlenir, fikirlerine ilgi duyulur olmuştu. Çeşitli yerleri de gezen Şah Kulu bilgi ve deneyimini de geliştirmiş, halkına yaraşır bir yönetici durumuna gelmişti. Hatta Şah İsmail'le de sık sık görüşerek bilgi alışverişinde bulunurdu. Erdebil tekkesinin Anadolu'daki en büyük kolu durumuna gelmişti. Şah Kulu'nun örgütçülüğü geçmişe Bedrettin örgütçülüğüne dayanıyordu. Hatta Bedrettin hareketinin bir devamı niteliğindeydi. Şah Kulu hem Babailer hareketini hem de Bedrettin'i iyi biliyordu. Bunlardan dersler çıkartarak geniş halk kitlelerine yönelmekteydi. Her ne kadar belirli bir inancın ve tekkenin temsilcisi olsa da örgütçülük ve mücadelede yönetimin değiştirilmesinde veya iyileştirilmesinde tüm Anadolu insanını hedefliyordu. Ayrımcılık noktasından uzaktı. Sorun tüm insanların ortak sorunuydu. Tüm ezilenlerin ortak sorunuydu. Bunu işlemesinde iyi biliyordu. O nedenle çevresinde toplananların sayısı günden güne çığ gibi büyümekteydi. Şah kulunun önünde bir hedef vardı. Bu hedef ne bir macera ne de eşkıya mantığıydı. Onun önündeki çözüm bekleyen konu devlet sorunuydu. Vezirler ve beyler elinde soyguncu ve baskıcı bir duruma gelmiş, halkı soymaktan başka görev yapmayan devlet yapısına artık birileri el atmalıydı. Bu çetelerden devlet kurtarılmalıydı. Bunu hesaplıyordu Şah kulu. Bu nedenle de iktidarı eline geçirmeyi hedeflemişti. Osmanlı Devleti'nin baskıcı yönetimi yerine kendi görüşleri doğrultusunda temsil ettiği hoşgörü sisteminin hakim olmasıdır. Bunun için de sonuna kadar mücadele vermeye değer olduğu mantığındaydı. Şah kulu hareketinin Erdebil'de Şah İsmail tekkesine bağlı olmakla birlikte temel ayrılık noktaları vardı. Bu ayrı noktalar Şah kulu hareketinin özünü oluşturmaktadır. Bu öz ise amaç farkıdır. Şah kulu hareketi sınıfsal bir karakter taşımaktadır. Şah kulu eylemine başladığında amacını da belirlemişti. Çevresinde toplanan kesimler her düşünceden, her dinden ve mezheptendi. Ortaya koydukları slogansa devlet ve saltanat bizim hakkımızdırdı. Amaç yerel bir isyan yerine toplumsal bir hareketle tüm ülke yönetimine el koymaktı. Yoksa Şah kulunun eşkıyalık yapıp huzursuzluk çıkartmak diye bir amacı yoktu. Bu durumda Şah kulu ayaklanması için çoğu kez yapıldığı gibi bunun bir Sünni-Alevi mezhep çekişmesi olduğunu öne sürmek, Alevilerin mezhep düşüncesiyle baş kaldırdıklarını söylemek yanlış ve yüzeysel bir anlatımdır. Gerçi her ayaklanma ve devrimde onun düşünce yönünü belirleyen bir ideoloji vardır. Ve Şah kulu olayında da bu ideoloji Aleviliktir. Fakat bu son çözümlerde gene bir ideolojidir ve bu nedenle de böyle bir olayın gerçek niteliğini saptayabilmek için bu ideolojinin maddi, sosyoekonomik temellerini saptamak gerekir. Osmanlı düzeninin genel nitelikleri ve Şah kulu ayaklanmasının içinde geliştiği özel toplumsal nitelikler, bize hiçbir koşkuya yer bırakmayacak bir biçimde bu başkaldırmanın nedenli ekonomik temelli olduğunu kanıtlıyor. Yetkin Profesör Doktor Çetin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, sayfa 167. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin sosyoekonomik durumunu tahlil etmeden, halkın sosyal yaşamını görmeden, Şah kulu ve diğer başkaldırıcıların amaçlarını anlamak olası değildir. Rahat ve huzurunu bozarak, kellesinin gideceğini bilerek Şah kulunun bu işe girişeceğini kimse söyleyemez. Hem halk kendi yaşamından mutlu olduğu sürece keyfi olarak isyan etmeyi de göze alamazdı. İşte Osmanlı resmi tarih yazıcıları olayları ters yüz ederek hem karalayarak küfrederek topluma sunmaktadır. Resmi kaynaklarda başkaldırı hareketini başlatanlar ve halk hiçbir zaman olduğu gibi anlatılmamıştır. Küfürlerle olayları anlatmak bile gerçeği anlatmaya yetmektedir. Teke vilayetinde bir kötü bahtlı şanssız, bozgunculuk çıkartan bir sapık varmış. Adına şeytan kulu derlermiş. Bir mağarada kalır, kötülük yoluna gider, alçaklık merkezi bir dağlıkta yerleşmiş, bozgunculuk hazinesine sahipmiş. Şehzadelerin hareket ve ayaklanmalarını duyup görür ki, ülke boş, koruyucu yok, saltanat alanında kimse görünmez, süvari yok. Yaratılışında idarecilik arzusu galip görünür. Durmayıp hemen çevresinde bulunan bozguncularla kalkıp ayaklandı. Şeytanın bayraklarını kaldırıp sahtekar iblisin sancaklarını açtı. Celalzade Mustafa, Selimname, sayfa 298. Resmi Osmanlı tarihçisinin yazdıklarından da anlaşılıyor ki Osmanlı Devleti'nde büyük bir boşluk var. İnsanlarla ilgilenecek devlet yetkilileri yok. Ancak halkın ayaklanmasına neden olacak vergi toplayıcıları, baskı yapan feodal beyler var, Moğollar var, kadılar var. Biz konumuzu Osmanlı tarihinden alıntı yaparak sürdürelim. Karşı cepheden Şah kulu ve Alevi toplumuna Osmanlı Devleti'nin bakışı daha net şekilde göz önüne gelmektedir. Muharrem'in 10. gününde 19 Nisan 1510 Alevi töresine göre toplanarak Şah kulu sanıyla tanınan bir aşağılık herifi kendilerine baş ve buğ ettiler. Felek okudu adını anın şeytan kulu diye, İşi gücü fitne çıkarmaktır, sonu da bu diye. Bunlar Sultan Korkut'un hazine ve mallarını götürenleri kovaladılar. 10 kara yürekliler karanlı gece içinde çok yüz karalığı idüp, hırsızlığa kalkışıp, devlet mallarını toplamakla görevli kimselerle kanlı çarpışmalarda bulunup, fitne kapılarını iyice açtılar. Saygınlık insan yüzünde bir perde ve peçe gibiyken, ol edepsizler yüzünden kaldırılmış bulunmakla, uygunsuz davranışları yaygınlaştı. Girişimleri sonunda ayaklanma gittikçe genişledi ve çevrelerine toplananlar da gün geçtikçe arttı. Kızılbaş rengine boyandılar, kavga çıkarmaya neden aradılar. Bu sırada padişah hazretleri ise dindarlık ve doğruluk konağını padişahlık durağı bilip bir köşeye çekilmiş, dünyadan elini eteğini çekmişti. Kendi yetkilerini vezirlerin ellerine teslim edip onların dürüstlüklerine fazlasıyla güvenerek gelişen olaylardan haberi ve ülkenin düzenini bozan hastalıkların kaynaklarından da bilgisi yok idi. Ülkeyi derleyip toplama odaklarına el koymuş bulunanların soyguncu ellerini halkın mallarına uzatmaları, rüşvet kapılarını açmaları sonunda timar sipahilerinin çoğu tımarsızlıkla dermansız kalmış ve boş umutlarla kapı aşındırmadan canlarından bezmiş, yaşamlarından bıkmışlardı. Bunlar karınlarını doyurabilmek için türlü türlü düzenler kurmaya zorlanmışlardı. Bu nedenlerle nicesi o yol kesen yaramaz çetelerle yoldaş olup onları güçlendirmişler, vardıkça baş gösteren fesadın genişlemesine destek olmuşlardı. Eğer asker kalırsa aç ve bakımsız, düşman ile uğraşta olur gönülsüz. Öte yandan ol yaratılıştan sapkın kişiler, kendilerine boyun eğmeyenleri demir kılıçlarla tepeleyip, ol yörede oturan Müslümanların ırzlarını berbat edip, pis bulutlarla gelen fesat ve kargaşa cemrelerini, sert ve yıkıcı gurur rüzgarı ile tutuşturmak için nice kötü yaratılışları da kendilerine uydurmuşlardı. Meydana getirdikleri kalabalık yeter sayıya ulaşınca Anadolu Beylerbeyisi üzerinde yürüyüp Kütahya'ya doğru yöneldiler. Geçtikleri yerleri yağma ve talan edip Müslümanların mal ve canlarına saldırdılar. Kaçma gücü bulunanlar dağ yollarına düşüp bunların doğruldukları yollardan uzaklaştılar. Ama nice güçsüzler ayaklar altında ezilerek ol düşmanlıkla zebun oldular. Varlık dünyasından silinip uğursuz kılıçları ucunda şehit düştüler. Kin yüzünden Anadolu toprakları yandı, yıkıldı, yer oldu kan deryası. Anadolu Beylerbeyi olan Karagöz Paşa, o sapkınların böyle saldırıya kalkıştıklarını öğrenecek, kendi yönetiminde olan bölgedeki sipahileri toplamaya girişip, kapısı halkından birini onlara baş dikip Kızılbaşlara karşı gönderdi. Hoca Saadettin Efendi, Tacüt Tevari, Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt 4, Sayfa 43-44. İki tarafın karşılaşmasında bir hengame koptu ki hayretten feleğin başı döndü ve gök aynasında kan rengi göründü. İşin sonunda ol tanrının celali görüntüsünde olan sapkınlar birbirlerini desteklemekle yengü bulup şehitlik kanı İslam'dan yana rengini ortaya koydu. Şehitlerle ol fitne arsası doldu. Karagöz Paşa'nın ibretleri seçen gözü bu kara haberle kararup bin miktarı, Anadolu sipahisiyle göz kararup anları kalmak dileğiyle ol, gönlü kara topluluk üzerine yürüdü. Kütahya önünde iki yanda birbirini görünce dolaştılar. Ol denli kan döküldü ki kan buharından gökyüzünde bulutlar gül gibi kızarıp öylece göründüler. Nefes sıcaklığından havayı bulut bağladı. Kılıç çakmalarından cihan ateşle cihan yandı. Ol uğraş alanında yaralanmadık kimse kalmadı. Karagöz Paşa yiğitliğinin gereği kendisini uğraş ortasına salıp, çok kızılbaşın başını alıp egerci cilasunluk göresini yerine getirdi. Ama çevresine baktıkça gördü ki yürek kanıyla ettiği yoldaşlar yeri hemi kızılbaşla dolmuş ve ol uğraş boğuntusundan selamet kıyısına ulaşmak zor olmuş. Solakzade Tarihi Cilt 2, Sayfa 444-445. Osmanoğullarının tarihçileri olayları gönlünce yorumlamaktalar. Padişahlarının sultanların gözüne girmek, girebilmek için kalemlerini küfür okkalarına batırarak yazmaya devam etmektiler. Hoca Saadettin gibi savaşların ve isyanların çağında yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi Solakzade Mehmet Hemedi 1590-1658, efendinin görüşlerinden de Şahkulu'yu tanıyalım. Şehzade Sultan Korkut, küçük kardeşi Selim Han'ın Kefe sahilinden Rumeli'ne geçerek Edirne ile İstanbul arasında olan vakaları ve babasının kardeşi Sultan Ahmet Han tarafına tam bir meyil içinde olduğunu işitince, az akıllılıkla zamanın delisi olanlar gibi bir gece ansızın Antalya'dan kalkıp Saruhan üzerine ılgar eyledi. Hükümetin başına geçti, etrafında olan fesat erbabı gece ortasında sefer etmesini bazı uygunsuz ahvale hamle eylediler. Halk arasında ileri geri söylemeye başladılar. Padişah gayetle ihtiyar ve zayıf, mariz ve naif olmak da galiba bu esnada dünyalarını değiştirmişler gibi bu şehzadenin gittiği yol bunu gösterir, diyerek müşavereye başladılar. Bu sözler halkın arasına şai oldu. Bir rivayette de adı geçen şehzadenin hazine ve ağırlığını o karanlık gecede eşkıya ve fesat esli güruha fırsatı ganimet bilip yağma ve talan eylediler. Buna binaen Teke Sancağı'nda Elmalı adlı karyede sakin olan müftesitlerin eşkıyası kötü yolluların içinde Karabıyıkoğlu diye şöhret bulan ve doğruluk aleminde şeyh namıyla alınan şeytan kulu lakabıyla meşhur, kızılbaşlara ve fesat sahiplerine şehri şur olan bedbahtlara bana erenlerden işaret olmuştur. Hala ortaya çıkmış olan Şah İsmail'in halifesiyim diye hürüc eyledi. Bir anda başına nice bin kötü yollu cem etti. Bundan böyle devlet ve saltanat bizimdir diyerek dava ve kavgaya başladı. Oldu ashab-ı fesada imam, dedi hep birdir helal ile haram. Garad etti her diyarı bir hesap, köyleri kıldı harap, ender harap. Dedi cahil kavlidir fiili nikah, oldu her avret rızasıyla mübah. Anadolu'da bu makule bir fitne zuhur etti. Bunların fitnesini güzel tedbirle def edesin diye Anadolu Beylerbeyisi Karagöz Paşa'ya emri âli irsal olundu. Zikri geçen Karagöz Paşa tecrübeli ve işbilir bir kimse değildi. Kendi devletine mağrur olmakla bin miktarı adama bir serdar tayin edip üzerine gönderdi. İşi aksi gitmekle cümlesi kılıçtan geçti. Karagöz Paşa'ya bu haber ulaştığında kendisi de otağını şehrin haricine çıkardı. Etrafa ulaklar saldı. Böylece asker toplamakta meşgulken haydut taifesi keyfiyetten haberdar oldular. Durumunu yakinen bilince şeytan kulunun adamlarından önce üzerine varmak gerektir diye müşavere eylediler ve hemen 5000 kadar adamlarıyla Kızılbaş halifesi namında olan Mühlit'le son sürat üzerlerine geldiler. Ansızın Karagöz Paşa'yı basıp göz açtırmayarak bir yandan giriştiler. Yanında bulunan tabilerini katliam ettiklerinden başka kendisini de şehadet makamına yarıştırdılar. O çevrede olan kasabaları ve köyleri yağma edip istedikleri gibi mutasarrıf oldular. Çevresine topladığı Türkmenlerden oluşan ve başlangıçta 10.000 kişilik bir kuvvetle hareketi başlatan Şah kulu, her ne kadar Şah İsmail adına işe başlamış olsa da bağımsız hareketleriyle dikkati çekmekteydi. Onun hareketi gelişip genişledikçe büyük bir moral bularak yönetime tek başına hakim olacağının hesabını yapmaktaydı. Yoksa her iki kardeşten birisini devirip diğer bir şehzadeyi padişahlık koltuğuna oturtacak diye bir niyeti yoktu. Şah kulu gelecekte Osmanlı Sultanı olarak devletin başına geçeceğine kendisini de inandırmıştı. Antalya ve Burdur yörelerinde halkı istediği gibi inandırmayı başaran Şah kulu kısa sürede etkili oldu. İkinci Sultan Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut'un denetiminde bulunan bu bölgede şehzadeyi çok uğraştırdı. Onun ordusunu dağıttı. Denetiminde bulunan hazinesini ele geçirdi. Üstüne gönderilen Karagöz Ahmet Paşa ordusunu perişan ederek Kütahya ve çevresini denetimlerine aldılar. Ele geçirdikleri topraklarda hep kendi adamlarını yönetici olarak atayan Şah kulu sürekli büyüyordu. Kısa sürede 20.000 kişilik bir orduya sahip oldu. Konya, Sivas ve Anadolu'nun tümünü hedef alan Şah kulu hareketi Sivas vilayetine doğru ilerlemeye başladı. Bu yörelerin genel valisi olan Şehzade Ahmet bölgesinde kıstırdığı 3.000 kadar Alevi'yi öldürdü. Tekrar Konya üzerinden Şehzade Korkut üzerine yönelen Şah kulu Hasan Ağa komutasındaki Şehzade Korkut ordusunu yendi. Şehzade Korkut kaçarak Manisa Kalesi'ne sığındı. Şah kulu Bursa taraflarına doğru harekete geçerek gücünü kanıtlamaya çalıştı. Şehzade Korkut olayların etkisinin kendisine sağlayacağı lehte bir durum olmadığını anlayınca durumu merkeze bildirdi. Bütün şehzadeler ve paşalar ordularıyla birlikte Şah kulu üzerine yürüyerek kesin olarak ortadan kaldırmaya karar verdiler. Hadım Ali Paşa ile birleşen şehzade güçleri Konya'yı kuşatan Şah kulunun üzerine gittiler. Konya üzerinden kendisini takip ettiklerini duyan Şah kulu Konya'daki kuşatmayı kaldırarak Kızılkaya boğazını denetim altına alındı. Şehzadelerden yana olan Karaman Beylerbeyi Hardar Bey ve Hadım Ali Paşa, Şah kulu güçleri karşısında tutunamayarak öldürüldüler. Sivas yakınlarında Gedikanı bölgesinde yapılan bu savaşta Şah kulunun öldürülmüş olduğu duyulunca ordusu moral bozukluğundan dolayı dağıldı. Onun ölüsünü bilinmeyen bir yere gömerek gizlemeye çalıştılarsa da fayda etmedi. Şah kulunun öldürülmesiyle Osmanlı Devleti hem onurunu hem devletini büyük bir tehlikeden kurtarmış oluyordu. Yenilen Şah kulu güçlerinin cezalandırılmak üzere çeşitli yerlere gönderilirlerken, bir bölümü Şah İsmail'e ulaşmak üzere İran'a gittiler. Bu işten pek hoşnut olmayan Şah İsmail, Şah kulu adamlarından elebaşlarını öldürterek geri kalanları çeşitli bölgelere yerleştirdi. Tek elinden İran'a iltica eden Türkler o derece azim idi ki, bundan Şah İsmail de ürktü. Onları kısım kısım ayırtmaya mecbur oldu. Türklerin reislerine 2. Beyazıt'a karşı ne sebeple isyan ettiklerini sordu. Şah İsmail bunları uzun uzun manasız suallerle yoruyordu. Neticede hepsine ihanet etmekten geri durmadı. Sebebi de onların kendisine taraftar bir fikirde bulunmayışlarıydı. Refik A. 16. asırda Rafizilik, Bektaşilik. Sayfa 8-9. Şah kulunun öldürülmesinin ardından dağılan güçlerden arda kalanları aileleriyle birlikte İran'a göçmüşler. Bu göç sonucunda kendilerinin kurtuluşunun umutsuzluk olmayıp yeni bir umutları da Şah İsmail olduğunu düşünen Türk Alevileri günlerce aç susuz yollarda çile doldurarak İran'a ulaşırlar. Yine zamanın tarihçilerinden Hoca Saadettin Efendi'nin kaleminden o günleri dinleyelim. Şah kulu denilen cehennemlik tepelenince yoldaşları olan aşağılıklar onun yardımcısına baş eğip göç diye Acem diyarına, Azerbaycan'a vardılar. Şah İsmail o günlerde Irak'ta bulunuyordu. Böyle bir kalabalığın ülkesine geldiğini gördüğünde dehşete kapılıp önlem aldı. Tacut Tevair, Cilt 4, Sayfa 64. Şah İsmail'e sığınan Türk Alevilerinin ileri gelenlerini öldürttüğünü söyleyen yazar, Şah İsmail'in de 2. Bayezid'i gerçek babası gibi gördüğünü, ona yaranmak için bu insanlara kötü davrandığını söylüyor. Babam Sultan Bayezid Han Hazretlerinin koruyucu gölgesinde bunca zamandan beri çoluk ve çocuğumuzla ferahlık içinde yaşarken neden gerekti ki boynunu bağlılık lalesinden çıkartıp ayaklanma doruğunu tırmandırdın? Adı geçen eser. Şah kulu yenilgisinin ardından Anadolu'da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Alevi Türkmenlerin de kırım başlatıldı. Kardeşleri arasında en gözü kara çıkan Şehzade Selim, çeşitli manevralarla iktidar koltuğuna oturunca ilk işi Alevileri ortadan kaldırmak oldu. Şah kulu eyleminden sonra 1512'de başa geçen Yavuz Sultan Selim, Anadolu'ya gönderdiği memurları aracılığıyla Alevileri 7'den 70'e defter ettirdi ve Müftü Hamza gibi din adamlarını hazırlattığı sözde fetvalara dayanarak din adına yığınsal katliama girişti. Katledilenlerin sayısı 50 binin üzerindedir. Tekel Yavası'nda katliam ve ardından gelen sürgünler nedeniyle nüfus azaldı. Çok sayıda yerleşim yeri kayboldu. Yürükoğlu R. Okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 248. Olaylar öylesine boyutludur ki yorum ve incelemeleri herkes kendine göre yapmaktadır. Büyük bir Türk hükümdarı olan Şah İsmail'e karşı Arapça, Farsça yazan 1. Selim'in korunması uğruna Türklerden yaptığı yüz binlerce kıyımı günümüz tarihçileri bile haklı sebeplerden dolayı yaptığını savunmaktadır. Şah İsmail ile muharebeden evvel Anadolu'daki azılı 40 bin kızılbaşın idam veya hain olmalarını sebepsiz bulurlar ve Sultan Selim'i muahize ederler. Yukarıdan beri vesikalarla gösterilen olaylar göz önüne alınacak olursa, padişahın ne derece isabetli hareket ettiği ve bütün bu işlerde bu rolü olan Şah İsmail üzerine giderken gerisindeki tehlikeyi bertaraf etmek istediği görülür. Uzun Çarşılı H.İ. Osmanlı Tarihi, Cilt 2, Sayfa 256.